Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Yağmur'un Yedi Yüzü. Yazarı Süheyla Acar. Türü roman. Agora Kitaplığı 3. basım Mayıs 2010. ISBN No'su 978-605-103-073-9. Bu kitap 372 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Onlar bundan böyle de Barış olarak, Lale olarak, Nisan, Sedef, Sinan, Güney ve Bulut olarak sürdürecekler yaşamlarını. Ama hep biraz da yağmur olacaklar. Bir damla yağmur taşıyacaklar yüzlerinde. İstanbul'da yağmurun rengi mavi. Yağmur hep aynı yağmur belki ama içine aktığı mekanlara göre rengi, onu kucaklayan zemine göre de sesi değişiyor. Bir la sesi söz gelimi ya da mi. Piyanoda başka, gitarda başka, kemanda, cello'da, flütte başka çıkar ya. İşte yağmur da öyledir. Toprakta başka, suda başka, asfaltta, betonda, çatıda, camda bambaşka sesler çıkararak yağar. Yağmur bütün mekanlardan hep aynı şekilde akıp gitseydi, hayatlarımız nasıl da renksiz ve sessiz olurdu kim bilir. İyi ki doğa da, yaşam da öylesine tek düze değil. İyi ki yağmur içimizden her seferinde başka bir renkle ve bambaşka notalarla akıp gidiyor. Hayatın envai çeşit rengini ve sesini de ardına katarak. Tabii ölümünde. Süheyla Acar. Liseyi bitirinceye dek İstanbul'da yaşayan Süheyla Acar, 1978-1983 yıllarında ODTÜ'de ekonomi öğrenimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans derslerini tamamlarken 1980'li yıllarda içinde söylenmemiş çok söz biriktiği için yazmaya başladı. 1988 yılında Yıl Dönümü adlı senaryosu Yunus Nadi, 1989'da Saçları Öyle Güzeldi Ki adlı film öyküsü Abdi İpekçi Mansiyon ödüllerine değer bulundu. 1989'da Bir Çocuğa Masal öyküsüyle aldığı Yunus Nadi ödülünün ardından aynı yıl Dostluk Hüznü Paylaşmaktır adlı öykü kitabı yayınlandı. Birçok uluslararası festivalin yarışma bölümüne katılan 1989 yapımı Bütün Kapılar Kapalıydı adlı filmin senaryosuyla Ankara ve Antalya Film Festivallerinden en iyi senaryo ödülleri aldı. 1993'te Ayrılıklardan Biri adlı öyküsü İtalya'da Panta Politica'da yayınlandı. 1994'te New York'a gitti ve orada kaldığı bir yıl boyunca NYU'dan sinema dersleri aldı. Sonraki yıllarda Bilgi Üniversitesi ve çeşitli sanat merkezlerinde senaryo dersleri verdi. 2004'te Yağmur'un Yedi Yüzü, 2008'de Şapkasız Yalanlar adlı romanları yayınlandı. Süheyla Acar, Yağmur'un Yedi Yüzü. Ölüme yağmur yakışır, yağmura ölüm. Çoktandır birbirimizi görmüyorduk. Bizi bu yağmur şaşkını, sisli puslu İstanbul sabahında ölüm buluşturdu. Şehrin tam ortasına ve yedi kişi arasına koca bir yıldırım gibi düşen, habersiz, zamansız, beklenmedik bir ölüm. Oysa hep kendini yineleyerek ard arda dizilen zaman dilimlerinin arasında gidip gelirken, ölüm fikrinden öyle uzaktık ki, hepimiz kendimizi yazdan kalma yeni bir güne daha hazırlamıştık. Yazdan kalma dediysem şu sarı yaz dedikleri. Yoksa Ekim'in ilk yarısı da çoktan geçti. Yine de iyi gidiyordu havalar. Mevsimler kaydı diyorlar ya. Neyse ne. Yazı anımsatan her sonbahar günü biz İstanbulluların içinde yepyeni baharlar açtırır. Daha dün tam da öyle, Ağustos sonu gibi pırıl pırıl bir gündü. Bu sabahta ise yağmurla birlikte Kasım'ın o ıslak ve serin nefesi var. Yazık ki yağmur yakışmıyor artık İstanbul'a. Bu kalabalık, bu hengame onca yarası beresiyle İstanbul baş edemiyor yağmurla. Üzerine çoktandır dar gelen giysilerinin içine zar zor sığışmış yaşı geçkin kadınlar gibi ıslanınca bedeninin bütün kusurları iyice ortaya çıkıyor sanki. Endamına kıyasla hayli kalın beline üst üste yığılmış fazlalıklar. Giderek azalan saçlarının arasından görünen seyriklikler. Yavaş yavaş karnına doğru meyleden göğüsleri. Göğüslerinin o hala cömert tuttuğu dekoltesinin altından kendini hemen ele veren lıkır lıkır yumuşaklığı. Hızla genişleyen kalçalarını örtmekten aciz kumaş parçasının altından taşan o pütür pütür kırış buruş kıvrımlar. Farkında olsak da olmasak da her şey her an gözlerimizin önünde olup bitiyor aslında. Gözlerimiz her şeyi biliyor. İşimize gelse de gelmese de. Tiz kahkahaların ardına saklanan acıklı hikayeler gibi, yağmurun İstanbul'dan ruhlarımızda hep buruk bir tat bırakarak gelip geçişi belki de bundan. Bu kentin yağmurun altındaki o sırılsıklam yüzünün inatla günlerimize kattığı bir tutam hüzün boşuna değil belki de. Ard arda çalan telefonların yanı sıra bu kahredici ölüm haberinin 7 kişi arasında biraz da yağmurla taşınması bir tesadüf müydü acaba? Bence yalnızca İstanbul'da değil, dünyanın bütün kentlerinde ölüme yağmur yakışır, yağmura da ölüm. İnsan ölecekse yağmurlu bir günde ölmeli demişimdir her zaman. En azından yağmurlu bir günde gömülmeli. Mezarlıklara, serviliklere, cenaze arabalarına pırıl pırıl yaz günlerinin ışığını hiç yakıştıramam. İstanbul'da yağmurun rengi mavidir der Sinan. Ölümün rengi de mavidir. Ölümle birlikte yüzlerimize incecik, harikulade bir nakış gibi yerleşen o keder bile yukarıdan aşağıya mağrur bir ağıt gibi dökülen gri mavi yağmurun altında daha derin, daha anlamlı, daha güzel gelir bana. Gerçi gecenin son ışıkları da evlerimizin, arabalarımızın, iklim itibariyle şimdilik ince battaniyelerin ya da kalın pikelerin altında ısıttığımız uykularımızın üzerinden elini eteğini çekerken henüz ortada ölüm de yağmur da yoktu. Hiçbirimizin bugünden gündelik koşturmaların, kanıksanmış bekleyişlerin, belki hafif iz bırakmayacak düş kırıklıklarının, önemsiz can sıkıntılarının dışında ille de iyimser olacaksak, basmakalıp iltifatların, küçük, çok küçük hoşlukların ötesinde bir beklentisi de yoktu. Sürprizlere hazır bir gün değildi yani. Ölüm desen kimsenin aklında yoktu. Herkesin her zaman yaptığı gibi, yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp gidiyorduk işte. Belki bir tek Nisan o sabah hafif bir iş sıkıntısı duymuş olabilir. Sabah değilse önceki gece başını yastığa koyduğunda. Uykuya dalmadan önce durup kendini dinlemeyi sever Nisan. Anlam veremediği bir huzursuzluk duymuşsa bunu sonraki günlerde başına gelecek bir tatsızlığa yormuştur. Can sıkıcı bir haber, küçük bir kaza, bir aksilik. Kimse inkar edemez. Nisan'ın sezgileri gerçekten de güçlüdür. Barış bile bazen çekinir onun bu hallerinden. En çok da küçük kaçamaklarını sezecek diye çekinir. Saklamaya ne hacet? Barış'ın ödü patlağı karısından. İşin aslı o bir aile içinde olmayı ciddiye alır. Karısının dünyalar güzeli kızının olduğu eve girip çıkmayı, akşamları hep beraber önce masaya, sonra televizyonun karşısına oturmayı, gece olunca soluğunu Nisan'ın soluğuna katıp uyumayı sever. Bunları kaybetmekten de haliyle çok korkar. Tam bir işkoliktir. Bütün gün kendini kaptırıp çalışır ama akşam olunca yorgunluğunu evin kapısında bırakıp öyle girer içeriye. Hiperaktif bir adamdır. Herkese, her şeye yeter. Böyleyken de tek bir kadına yetinemez tabii. Karısını sevmediğinden ya da çapkınlığından değil, libidosunun aşırı yüksekliğinden hiç değil, gerçekten yetinemediğinden. Ara sıra nefsinin ağzına bir parmak bal çalmadan yapamaz. Ara sıra ve sessizce. Yoksa öyle kontrolden çıkmalar, alıp başını coşmalar ona göre değildir. Başkalarının olduğu gibi, kendisine koyduğu sınırları da ciddiye alan bir adamdır ve bu konuda Barış'ın sınırı Nisan'ın durduğu yerde biter. Zaten her şey bu aile içindir, karısı ve kızı için. Onlara kaliteli bir yaşam sunmak için. Kaliteli bir ev, kaliteli yemekler, kaliteli tatil, kaliteli seks. Abartmıyorum. Bir kez yine hep bir aradaydık, karı koca sohbetin arasında hafif bir tartışmaya giriştiler. İşin içinde biraz içki de olunca laf ezildi büzüldü derken büyüdü, küçük küçük incitmelere, acıtmalara, iğnemelere dayandı da Nisan o sırada ağzından kaçırıverdi. Bir keresinde seviştikten sonra sırt üstü devrilip "Of, çok yoruldum. Ama kaliteli bir işti, öyle değil mi?" deyişini. Kızın ağrına gitmiş anlaşılan. Kalite sözünü sever Barış. 8 yıldır genel müdürlüğünü yaptığı şirket, kendi sektöründe ilk göz ISO 9000 kalite belgesi almış şirkettir. Bununla çok gurur duyar. Akaretlerden yukarı çıkarken, sağda görünen yüksek yapının üst katlarından birindeki ofisi de gerçekten kaliteli eşyalarla döşelidir. İtalya'dan özel olarak getirtilmiş masif ve deri mobilyalar, dünyanın her yanından toparladığı az bulunur objelerle, değerli tablolarla iç içedir. Barış'ın ofisinden içeri girdiğinizde sanki bir müze salonuna girmişsiniz gibi hareketleriniz birden yavaşlar, hiçbir uyarı almaksızın ses tonunuzu kendiliğinden 1-2 derece alçaltmak zorunda hissedersiniz. Daha kapıdan adımınızı atar atmaz o pahalı mobilyalar, o değerli bilyolar, duvardaki tablolar hep bir ağızdan size hasbelkader içinde bulunduğunuz mekanın kendilerine, yalnızca kendilerine ait olduğunu haykırırlar. Oradaki varlığınızın geçici olduğunu, iğreti durduğunu hatırlatırlar. Üstüne bir de Barış'ın 2 dirhem bir çekirdek hali ve yüzüne kondurduğu o nadide bibloların birinden ödünç alınmış porselen gülüşüyle iyice ürkekleşir, yasak bir odada yakalanmış gibi mahcup olursunuz. Başınızı kaldırıp pencereden dışarı baktığınızda ikinci kez çarpılırsınız. İstanbul, o güzelim şehir, en güzel giysisiyle, en alımlı haliyle buğulu, masmavi gözlerini kocaman açmış, dimdik gözlerinizin içine bakarak tam karşınızda durmaktadır. İstanbul'da yağmurun rengi mavidir. Sadece yağmurun değil, bence yağmur, kar, dolu, rüzgar hiç fark etmez, üzerine ne giyinmiş, nasıl giyinmiş olursa olsun, tepeden tırnağa İstanbul'un rengi mavidir. Barış'ın ofisi de o mavinin size en yakın durduğu yerdedir. O pencereden İstanbul'a uçuk mavi bir büyütecin ardından bakıyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Şehir öylesine yakın, öylesine cüsselidir ki o ucu bucağı seçilmeyen mavinin altında un ufak olur ezilirsiniz. Aynı anda hem deli divane bir hayranlıkla hem de adını koyamadığınız bir ürpertiyle soluğunuz kesilir. Orada pencerenin önünde büyülenmiş gibi kala kalırsınız. Sanki o odada her şey size ne kadar küçük, nasıl da değersiz, önemsiz olduğunuzu hissettirmek için bir araya gelmiştir. Barış da böyle bir dekorasyonda amacın biraz da bu olduğunu saklamaz zaten. Mekanın kendisine büyük bir güç kazandırdığının, böylece dışarıdan gelenlerle ilişkisinde en azından başlangıçta korumak istediği uzaklığı fazladan bir çaba harcamadan yarattığını farkındadır. İnsan öyle bir ofisten daha fazla ne bekleyebilir ki? O sabah ölüm haberini aldığında az sonra aylık olağan yönetim kurulu toplantısına girecekti. Önünde Nuray'ın getirdiği bir fincan açık çay, azıcık beyaz peynir, birkaç adet diyet bisküviyle şirketin Eylül raporu. Son zamanlarda ara sıra Nisan'ın aşırı uykuculuğundan yakınır olsa da karısının o çok sevdiği sabah uykularını bölmeyi kıyamaz aslında. O yüzden çoğunlukla kahvaltılarını ayaküstü ofiste geçiştirir. O sabahta ekonomik kriz başladığından bu yana şirketin bir türlü toparlanamayan rakamlarına bakarken bir yandan çayını yudumlayıp bir yandan da önündeki peynirden bir parçayı ağzına atmış, damağının dişlerinin arasında keyifle dolaştırıp eziyordu ki telefon çaldı. Bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun daha, sil sesi gibi Barış ikinciye yetişti. Hem sekreteri hem de en son kaçamaklarından biri olan Nuray, erotik tınlamalar taşıyan bir sesle "Barış Bey, bölüyorum ama Sedef Hanım hatta" diyerek telefonu bağladı. Sabah saat daha 8 olmadan evden çıkıp şoförünün kullandığı otomobiline binerken günün ilk ışıklarına karışıp şehrin üzerinden sessizce ve şöyle bir serpiştirerek gelip geçen yağmurun serinliğini fark ettiyse de pek üzerinde durmamıştı. Klimalı aracın içinde her zaman yaptığı gibi gazeteleri okumaya daldığından daha yoldayken şiddetlenen rüzgarın sesini de duymadı. Kapalı otoparktan asansöre binip doğruca çıktığı ofisinde kahvaltıydı, raporlardı, toplantıydı derken hızla bir fırtınaya dönüşen rüzgarın camlarda çıkardığı sesi ilk kez o sırada çayından aldığı son yudumun yardımıyla ağzındaki lokmayı telaşla boğazından aşağı gönderirken duydu. İlk kez havanın o günkü durumu hakkında bir fikir belirdi zihninde. Rüzgar çıktı. Yağmur yağacak galiba. Bakışlarıyla rüzgarın camlarda yarattığı sesleri izleyerek, yalnızca en yakın dostlar için sakladığı tonlamayla alıcıya konuştu. Sedef ne haber ya bu saatte? Hayırdır? Onu yakından tanıyan herkes için Sedef demek, sükunet ve alabildiğine dingin bir ses tonu demektir. Barış da yılların alışkanlığıyla telefonun diğer ucundan o bildik sükuneti, o dingin ses tonunu bekliyordu ama bu kez öyle olmadı. İnilti halinde boğuk bir "Barış" çıktı Sedef'in ağzından. Sonra kısa bir sessizlik. Ardından sessizliğe kesik kesik hıçkırıklar karıştı. Hıçkırıkların arasından kırık dökük, bölük pörçük sözcüklerle ölüm bir anda gelip Barış'ın bedenine yerleşti. Önce bedenine. Her zaman yaptığı gibi o sabah da ofise girer girmez ilk iş üzerindeki lacivert keten ceketi çıkarıp asmak olmuştu. Sıcağı tahammülsüz adamlardan olduğundan protokol gerekleri bir yana üzerindeki ceket her zaman fazla gelmiştir Barış'a. Ağzından kolay kolay üşüdüm lafının çıktığı da görülmemiştir. Yakası beyaz, uçuk mavi üzerine beyaz çizgili yarım kollu gömleğiyle masasında otururken ve Sedef'in telefonun diğer ucundan gelen kopuk kopuk konuşmasını dinlerken hıçkırıkların ve araya giren kısa sessizlik anlarının içinden sözcükleri ayıklaması, sonra onları anlamlı bir şekilde bir araya getirip de ölümü idrak etmesi bir zaman aldı tabii. Bu süreci Barış'ın zihni derin bir şaşkınlık ve dehşet içinde takip etti. Öyle ki başı neredeyse gökyüzüne eren plazanın tepesindeki o ofisin camını bir kurşun delip de tam önüne saplansaydı ancak bu kadar dehşete düşerdi, daha fazla değil. "Sen ne diyorsun Sedef?" Her şeyi birden anlayıverdiği o ilk anda şakaklarında derin bir sızı duydu. Sanki bedenindeki bütün organlar, midesi, karaciğeri, bağırsakları, kalbi, hatta içinde dolaşan bütün o kan, ilik, irili ufaklı kemik parçaları ve geride daha ne kaldıysa hepsi alnının iki yanına, şakaklarına gelip birikmişti. Orada sıkışıp kalmışlardı da az sonra başındaki büyük bir patlama ile ortalığa saçılacaklardı. Oturduğu yerden hızla ayağa fırladı, bir süre ne yapacağını bilemeden odanın içinde çaresizce etrafına bakındı. Sonra sağ elinin parmaklarıyla şakaklarını sımsıkı tutarken, sözcükleri nasıl olup da ard arda dizebildiğine şaşarak, ağzından çıkar çıkmaz hızla büyüyüp bütün odayı dolduran, kulaklarında çın çın çınlayan kendi sesine de şaşarak zoraki bir cümle kurdu. "Sedef, ben hemen oraya geliyorum." "Şimdi değil Barış, şimdi değil. Adli tıpta zaten. Bekleyeceğiz." Telefonu kapattıktan sonra başı iki elinin arasında parmaklarıyla şakaklarını sımsıkı bastırarak bir süre daha bekledi. Dizleri bedenini taşımaktan yorgun düşmüş gibi bükülü, omuzları çökük, bakışları yerde. Az sonra organları, kanı, iliği, içindeki irili ufaklı kemik parçaları her şey gidip yerini bulmuştu ama o dayanılmaz sızı hala başındaydı. İki şakağından başlayarak çarçabuk yol alıp önce kaşlarının üzerini, sonra göz kapaklarını ve en sonunda bütün alnını kapladı. Yapacak hiçbir şey yoktu artık. Acıya teslim olan kolları iki yana düştü. Bütün içini dolduran çaresiz bir kederle "Ölemezsin, şimdi ölemezsin" diye geçiriyordu aklından. O sırada sırtında ensesinden aşağı doğru inen o buz gibi soğuğu hissedip ürperdi. O ürpertiyle kendini sarmak için kolunu kaldırınca eli yıllardır uğur sayıp masasının üzerinden hiç ayırmadığı, benzerlerine kıyasla devasa sayılabilecek büyüklükteki Murano camından yapılmış baykuşa çarptı. Baykuş olduğu yerde devrilip hızlı bir takla attı ve parke zemininin üzerinde büyük bir gürültüyle kırılıp parçalara ayrıldı. Bir an için durup kayıtsızca ayaklarının dibindeki cam kırıklarına baktı. Açık renk parkenin üzerinde dağılan petrol yeşili, gece mavisi, vişne çürüğü, malta sarısı cam parçalarında kendi görüntüsünün de bölünüp rengarenk parçalara ayrıldığını görünce nedense bir anda çok ürktü ve bakışını hızla yerden alıp pencereden dışarıya çevirdi. Masasının yanından ayrılıp telaşla pencereye doğru yürürken ensesinden aşağı doğru inen o bıçak kesiği soğuk da yavaş yavaş omurgasından iki yana doğru omuzlarına, kollarına, göğsüne yayılıp bütün bedenini kaplamıştı. Pencerenin dışında İstanbul'un siyahı kesmiş azgın bir yağmura tutulduğunu görünce şaşırdı. Az önce rüzgarı fark etmişti ama şimdi bu yağmur şehrin üzerinden akıp giden çaresiz bir çığlık gibi. Biraz önce rengarenk cam kırıklarına bölünen bedeninin parçaları Ansızın kararan pencerede, o kapkara yağmurun içinde yeniden yerlerini bulmuştu ama yağmur geriye kalan her şeyi alıp götürmüştü sanki. Barış bir kez daha şaşarak içi de dışı da bomboş kalan görüntüsüne baktı. Etrafını saran o değerli bilyolar, antika tablolar, masif mobilyalar. Hiçbiri yoktu artık. Sadece dört duvar. Bir de ölüm, sonra yağmur ve İstanbul. İstanbul'u severdi. Kendisini tanrı katlarına birçoklarından daha yakın hissettiği o pencereden İstanbul'a bakmayı da severdi. Şimdi bu gözü dönmüş rüzgarın içinde, oradan oraya savrulan, aralıksız yağan yağmurun altında sırılsıklam olan şehir, başını kaldırmış, aşağıdan yukarıya ona kederli, hüzünlü, acıklı bir şeyler söyler gibiydi. O da dayanamadı, kalın camların ardından, dudaklarından bir fısıltı halinde çıkan iki kısacık cümleyle şehre içini döktü. Ama daha çok erken, ölmek için çok erken. Genzinden yukarı doğru yükselen ateş gibi sızıyı ve kirpik diplerine kadar hücum eden gözyaşlarını engellemek için parmaklarıyla gözlerini sımsıkı bastırıp bir süre öylece bekledi. Yüzü katıla katıla ağlıyordu aslında, boğazında düğüm düğüm hışkırıklar. Ama içinde sıkışıp kalan şaşkın isyana da, her şeyi bir anda değiştiren bıçak gibi acıya da parmak uçlarında hapsettiği gözyaşlarıyla birlikte yeniden gelip mekanı dolduran ve duygudan eser olmayan, buz gibi bakışlarını üzerine dikmiş duran o pahalı eşyaların arasında bir yer bulamadı. O acıyı o mekana yakıştıramadı. Bir an için az sonra başlayacak toplantıyı iptal etmeyi ve oradan hemen çıkıp gitmeyi düşündü. İçinde boğulup kalan acısını doya doya yaşayabileceği başka bir yere. Adli tıp merkezine gitmeyi geçirdi aklından. Arkadaşının yüzünü uzun uzun seyretmeyi, sonra şehrin ıslak ve ıssız sokaklarında, yağmurun altında katıla katıla gözyaşlarını sürüklemeyi. Çok geçmeden bunun imkansızlığını kavradı. Tam da yönetim kurulu üyeleri birer birer gelirken, ne diyebilirdi? İşin dışında basma kalıp cümleleri, aşan tek bir sohbet tutturamadığı bu adamlara durum nasıl açıklayabilirdi ki? Beyler, en yakın arkadaşımı, kardeşimi, dostumu, yüzümün çocuk yarısını kaybettim. Bugün size hesap verecek durumda değilim. Bir kez daha düşününce, içindeki acıyı böyle ulu orta söze döküp de çarçur etmeye kıyamadı. Hemen vazgeçti bu fikirden ve toplantıyı hiç kimseye bir şey söylemeden olabildiğince hızlı bir şekilde geçiştirmeye karar verdi. Rüzgar yağmuru eline almış, oradan oraya savura savura camları çarpıp duruyordu. Yağmurun da, rüzgarın da plazanın o kalın füme camlarını aşıp içeri girmesine elbette imkan yoktu. Yine de Barış, kollarıyla kendisini bir kez daha sararken, belki biraz da toplantıya girmeye karar vermiş olmanın soğukkanlılığıyla, olan biteni içinde kopan fırtınaya değil de havaya yordu. Hava iyice bozdu. Gökyüzü boşaldı sanki. Soğuk, çok soğuk. Toplantı odasına geçerken, duvar kenarındaki askıdan, son Londra seyahatinde satın aldığı İtalyan ceketini çıkarıp giydi ama sırtındaki ürperti tam ölüm haberini aldığı anda başlayan yağmur gibi toplantı boyunca hiç dinmedi. Aklında Sedef'in hışkırıklarının arasına sıkıştırdığı bölük pörçük, kopuk kopuk sözcükler. Düşünebiliyor musun? Kurtlanmıştı. Evin her yeri karıncaydı. Yüzü gözü kan içinde, paramparça. Biz böyle mi ölecektik Barış? Toplantıda yönetim kuruluna geçen bir ayın hesabını verdi. Neredeyse sonuna geldiğimiz yıla dair genel bir değerlendirme yaptı. Yıl sonu için beklenen rakamların bütçe rakamlarından nasıl, ne ölçüde ve niçin sapacağını açıkladı. Çok kolay olmadı tabii. Toplantı boyunca dizüstü bilgisayardan perdeye yansıyan rakamlar eğildi, büküldü. Onlarca, yüzlerce küçük karıncaya, irili ufaklı kurtlara dönüştü. Barış'ın zihnine doluşup arkadaşının yüzünü yavaş yavaş yiyip bitirdiler. Barış, bütün sırtını dolanıp duran o buz gibi bıçakla ve önünü arkasını güçlükle toparladığı cümlelerle toplantının sonunu zor getirdi. Toplantıdan sonra her zaman yaptıkları gibi birlikte yemeğe çıkmayı öneren yönetim kurulu başkanına, kendisini o gün için affetmesini rica ederek ve mecburen bir arkadaşım diye başlayarak, o sabah aldığı ölüm haberinden kısaca söz etti ama ayrıntılara hiç girmedi. Ölenin 33 yıldır hayatta kardeşi bellediği tek adam olduğunda, en son bir ay önce yaptıkları büyük bir ağız dalaşından sonra hiç görüşmediklerini de, bu yüzden ansızın gelen bu ölüm haberiyle yüreğinin iki kat dağlandığını da söylemedi. Kimseye bir şey anlatmadı ama Zedef'in telefonundan bir süre sonra bütün bedenini yakıp kavuran bu ölüm acısıyla kolay kolay başa çıkamayacağını anlayınca toplantıya girmeden hemen önce telaş içinde Sinan'ı, onun cep telefonu sürekli olarak meşgul çalınca da çaresiz Nisan'ı aramıştı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 9.